Aydın Kırk, Şeffaf, Stephen King, sayfa 327. Bir an asma kilitli tahta kapının önünde durarak kazı yerine giden yola baktı. Hava iyice karardığı için bahçenin gerisinde kalan ağaçlar mavimsi gri bir sise bürünmüş gibiydi. Ayrıntılarını seçemiyordu ama sallanan ışıklar görmedi. Yani geri dönen yoktu. Yalnız her an gelebilirler, geri dönüp seni orada suçüstü yakalayabilirler. Yine de onların o nesneye hayran hayran bakarak orada uzun süre kalacaklarını sanıyorum. Nasıl olsa orada projektörler de var. Ama bundan emin olamazsın. Evet, emin olamazdı. Gardner yine kapıya döndü. Tahtaların arasından sızan yeşil ışığı görebiliyordu. Hafif, tatsız bir sesle duymaktaydı. Tıpkı içi giysilerle ve sabunlu suyla dolu eski bir çamaşır makinesinin çıkardığı sesi andırıyordu. Hayır, bu sesi çıkaran tek makine değildi. Sanki birkaç makine birbirine uymaksızın çalışmaktaydı. Işık da bu sese uyarak çakıyordu sanki. Oraya girmek istemiyorum. Bir de koku vardı. Kokmuş bir şeyle karışık sabun kokusu. Ama içeridekiler eski çamaşır makinesi değil, ses canlı, orada telepatik daktilo makineleri de yok, yeni ve geliştirilmiş şofbenler de yok. Orada canlı bir şey var ve ben içeriye girmek istemiyorum. Yine de girecekti, sundurmanın öbür yanına gitti. Orada saçağın altındaki paslı çiviye takılı anahtarı gördü. Titreyen eliyle uzanıp aldı, yutkunmaya çalıştıysa da önce beceremedi, boğazına ısıtılmış kuru pazen kaplanmıştı sanki. Bir içki, sadece bir içki. Eve dönüp hemen bir içki içeceğim, ondan sonra ancak hazır olurum. Bu harikaydı doğrusu ama öyle yapmayacaktı, yapmayacağını biliyordu. İçmek geride kalmıştı artık, işi geciktirmeye çalışmak da öyle. Anahtarı terden ıslanmış eliyle sıkıca tutarak kapıya gitti. Bir yandan da içeriye girmek istemiyorum diye düşünüyordu. Bunu yapabileceğimden de emin değilim çünkü çok korkuyorum. Kes artık, bu da geride kalmalı. Kapıya vuran Tommy'ler devri de geride kalmalı. Yine etrafına bakındı. Geri dönenlerin ışıklarını görmeyi, seslerini duymayı umar gibiydi. Ses duyamazsın, onlar kafalarından konuşuyorlar. Ne elektrik fenerleri, ne bir hareket, ne çekirgelerin sesleri, ne de bir kuş şakıması. Tek duyduğu çamaşır makinelerinin sesiydi. Hış hış, hış diye bir ses çıkıyordu. Ağır atan kalplerin sesini andırıyordu. Gardner tahtaların arasından süzülen çakan yeşil ışığa baktı. Cebinden eski güneş gözlüğünü çıkararak taktı. Dua etmeyeli çok uzun zaman olmuştu, şimdi dua ediyordu. Kısaydı belki ama yine de bir duaydı. Tanrım ne olur diyerek anahtarı kilide soktu. Korkunç bir gürültü olacağını sanmıştı, oysa çıt çıkmadı. O ana kadar elektrik şoku bekleyen biri gibi karnını içeriye çekip adalelerini kastığını fark etmemişti. Dudaklarını yalayarak anahtarı çevirdi. Sundurmadan gelen sesler arasında kilidin çatırtısı pek duyulmadı bile. Kurşun gibi ağırlaşan kolunu kaldırdı ve asma kilidi çıkardı. Üstünde anahtar takılı kilidi cebine soktu. Rüyada gibiydi. Üstelik bu düş hiç de hoş değildi. İçerinin havası iyi olmalıydı. Belki de iyi değildi. Çünkü Haven'daki havaya artık tam anlamıyla iyi denilemezdi. Ancak yine de buranın dışarıdaki havadan farksız olduğunu sanıyordu. Çünkü sundurma türlü aralık ve çatlaklarla doluydu. Bununla birlikte mümkün olduğu kadar az riske girmekte kararlıydı. Derin bir soluk aldı, sonra nefesini tuttu. Adımlarını saymaya karar verdi. İçeriye girip sadece 3 adım atacaktı. Daha fazlasını yapmamalıydı. İçeriye iyice bir bakıp hemen dışarı çıkacaktı. Acele etmeliydi. Yine ormana doğru baktı, bir şey göremedi, dönüp kapıyı açtı. Koyu renk gözlüğüne karşı yine de kamaştırıcı gelen yeşil ışık kokuşmuş güneş ışınları gibi onu aydınlattı. Önce hiçbir şey göremedi, ışık fazla parlaktı. Diğer zamanlarda ışığın daha da parlak olduğunu biliyordu. Ama şimdiye kadar buraya böyle yaklaşmamıştı. Yakın mı? Tanrım, ışığın içindeyim diye inledi. Dışarıda durup onu arayan biri bu ışıkta kesinlikle göremezdi. Parlak yeşil ışıkta gözlerini kısarak bir adım attı. Bunu ikincisi izledi, sonra üçüncüsü. Yolu bilemeyen bir kör gibi ellerini öne uzatmıştı. Ses daha güçlüydü şimdi. Şşş, şşş, şşş. Soldan geliyordu. O tarafa döndü ama ilerlemedi. Daha ileriye giderse dokunabileceği şeylerden korkuyordu. Gözleri ışığa alışmaya başladı. Yeşilin içinde koyu renk şekiller seçiyordu. Bir sıra. Ama bunun üzerinde kapıya vuran Tommy'ler yoktu. Sıra itilip duvara dayanmıştı ve... Tanrım, bu bir çamaşır makinesi, gerçekten öyle. Üstünde sıkma merdanesi bulunan eski tip bir çamaşır makinesi vardı orada. Acayip sesler ondan çıkmıyordu. Makineyi de duvarın dibine itmişlerdi. Anlaşılan o da gelişme evresindeydi. Biri kapıya vuran Tommy'ler töresine uygun şekilde makineyle ilgileniyordu anlaşılan. Ama o anda makine çalışmıyordu. Onun yanında yine eski tip bir elektrikli süpürge duruyordu. Makineli bir Alman tazısına benzeyen, uzun, yere yapışmış gibi gözüken tekerlekli bir süpürge. Yanında altına tekerlek takılmış bir elektrikli testere gördü. Radyo dükkanından alınan ve hala kutularından çıkarılmamış duman dedektörleri de oraya istif edilmişti. Yine altlarına tekerlek takılmış mazot bidonları da oradaydı. Bunlara kolları andıran borular takılmıştı. Kollar, bunlar kol tabii, hepsi de robot. Yapılmakta olan lanet olası robotlar. Hiçbiri de beyaz barış güvercinine benzemiyor değil mi Jim? Ve daha ileride solda ışığın kaynağı oradaydı. Jim iniltiye benzer bir ses çıkardığını duydu. Aynı anda tutmuş olduğu soluğu delinen bir balondan sızarmış gibi bir sesle çıktı. Zaten aynı anda dizleri de kesilmişti. Görmeyen gözlerle etrafa bakınarak elini uzattı, sırayı buldu, üzerine çöküp kaldı. Gözlerini sundurmanın geride kalan sol köşesinden ayıramıyordu. Eve Hillman, Anne Anderson ve Bobby'nin yaşlı köpeği Peter orada direklere asılmışlardı. Direkler kapıları çıkarılmış olan iki çelik duş kabinine giriyordu. Hepsi de et çengellerine takılı sığırlar gibi asılıydılar. Ama üçü de canlıydı. Jim onların her nasılsa sağ olduklarını görüyordu. Yüksek gerilim kablosunu andıran kalın siyah bir kordon Anne Anderson'ın alnının ortasından çıkıyordu. Buna benzer bir kablo yaşlı adamın sağ gözüne geçirilmişti. Köpeğin kafatasının üst kısmı tümüyle çıkartılmıştı. Peter'ın nabız gibi atan beyninden düzinelerle ince kablo çıkıyordu. Peter kataraktı kalmamış gözlerini Jim'e çevirerek inledi. ''Tanrım, tanrım, ah tanrım!'' Oturduğu yerden kalkmaya çalıştıysa da beceremedi. İhtiyar adamla Anne'in kafa taslarının birer bölümü de çıkarılmıştı. Duş kabinlerinin kapıları yoktu ama içleri yine de saydam bir sıvıyla doluydu. Bu sıvı Bobby'nin şofbenindeki küçük güneş gibi yerinde kalabiliyor olmalıydı. Gidip o kabinlerden birine girmeye kalkacak olsa sert bir yaylanma hissedeceğini biliyordu. O nesne karşı koymayacak ama yol da vermeyecekti. ''Tanrım, sevgili Tanrım, ah Tanrım, şunlara bak. Onlara bakmak istemiyorum.'' Yine de gözlerini alamıyordu. Sıvı saydam ve zümrüt rengiydi, hareket ediyor, emmeyi andıran o sesleri çıkarıyordu. Gardner saydamlığına karşın yine de sıvının çok yapışkan olduğunu düşündü. ''Orada nasıl soluk alabiliyorlar? Nasıl sağ olabilirler? Belki de canlı değiller.'' Belki de sıvının hareketi yüzünden onları canlı sanıyorum. Belki de bu bir hayal. Tanrım, lütfen bunlar hayal olsun. Peter, onun inlediğini duydun. Hayır, bu da hayalin bir bölümü. Köpek içi bulaşık sabununun başka dünyalardaki benzeri olan bir sıvıyla dolu duş kabinindeki çengere asılmış. Orada inleyemez. Böyle bir şey olsa ses duymaz. Sabun baloncukları görürdün. ''Sen çıldırıyorsun, evet çıldırmaktasın.'' Ama çıldırmadığını biliyordu. Aynı şekilde Peter'ın iniltisini kulaklarıyla duymadığını da bilmekteydi. O acı dolu çaresiz ses radyo müziğinin geldiği yerden çıkmıştı, yani beyninden. Anne Anderson gözlerini açtı. ''Beni buradan çıkar!'' diye bağırdı. ''Beni buradan çıkar! Ona ilişmeyeceğim hiçbir şeyi hissetmiyorum. Sadece canımı yaktıkları zaman...'' canımı yaktıkları, canımı yaktıkları, canımı yaktıkları. Gardner yine kalkmayı denedi. Bir ses çıkardığının hayal meyal farkındaydı. Bu ses yolda arabanın ezdiği bir sincapın feryadına benziyordu belki. Hareket halindeki yeşil sıvı enin yüzüne kadavralara özgü korkunç bir renk veriyordu. Gözlerinin mavisi solmuştu. Dili deniz dibinde bulunan etli bir bitki gibi suda yüzüyordu. Kuru erik gibi kırış kırış olmuş parmakları sıvıda kımıldıyordu. En canımı yaktıkları zaman dışında hiçbir şey hissetmiyorum diye inledi. Gardner onun sesini duymamak için kulaklarını tıkamasının işe yaramayacağını biliyordu. Ses beyninin içinden geliyordu. Duş kabinlerinin üstüne bakır borular takılmıştı. Bunlar uzay filmlerindeki durdurulmuş yaşam hücrelerini andırıyordu. Peter'ın tüyleri yer yer dökülmüş, arka tarafı içe doğru bükülmüştü. Bacakları sıvıda ağır ağır hareket ediyordu. Köpek sanki rüyasında oradan kaçtığını görüyordu. Canımı yaktıkları zaman. Yaşlı adam bir gözünü açtı, çocuk. Bu düşünce çok berraktı. Gardner adama karşılık verdiğini fark etti. Hangi çocuk? Cevap bir an şaşırtıcıydı ama aynı zamanda gerçekti. David, David Brown. Tek göz Gardner'a dikilmişti. Zümrüt ışıklı bir safiri andırıyordu. Çocuğu kurtar. Çocuk David Brown, o da işlerin bir bölümü müydü? O sıcak günler boyunca aradıkları çocuğun bu işle bir ilgisi var mıydı? Tabii öyleydi. Belki doğrudan doğruya değil ama yine de bu işle ilgiliydi. Gardner yeşil sıvıda yüzen adama bakarak düşündü. Nerede o? Yaşlı adam Altair 4 diye cevap verdi. David Altair 4'te onu kurtar ve sonra bizi öldür. Bu kötü, çok kötü, ölemiyoruz. Ben denedim, hepimiz denedik, hatta köpek bile. Burası cehennem. Transformatörü kullanıp David'i kurtar. Sonra fişleri çek, kabloları kes. Burayı yak, beni duyuyor musun? Gardner üçüncü kez kalkmaya çalıştıysa da yerine yığılıp kaldı. O sırada yerdeki elektrik kablolarını fark etti. Yerleri ona bir konser sahnesini anımsattı. Sahne ya da büyük bir televizyon stüdyosu. Kablolar içinde video aygıtları bulunan büyük bir tahta sandığa gidiyordu. Videolar kablolarla birbirlerine sonra küçük bilgisayarlara bağlanmıştı. Bir bilgisayar ekranında program yazılıydı. Geliştirilmiş bilgisayarların gerisinde de elektrik panelleri vardı. Aygıtlardan hafif bir homurtu geliyordu. Transformatörü kullan. Sandıktan ışık çıkıyordu. Aygıtların hepsi yeşilimsi bir renk almıştı ama ışık sabit değildi, dönüyordu. Çakan ışıkla duş kabinlerinden gelen ses arasındaki ilişki çok belirliydi. Gardner hafif bir heyecan duyarak merkez burası diye düşündü. Gemiye bağlı, sundurmaya gelerek bunu kullanıyorlar. Bu bir transformatör, güçlerini buradan alıyorlar. David'i kurtarmak için transformatörü kullan. Benden başkanın uçağını kullanmam kadar zor bir şey istedin, kolay bir şey iste babalık. Mark Twain hatta Poe'dan parçalar okuyarak çocuğu geri getirmek mümkün olsaydı bir denerdim. Ama bu nesne tıpkı elektronik aygıt ambarındaki patlamadan çıkmışa benziyor. Ama çocuk kaç yaşındaydı o? 4 mü? 5 mi? Onu nereye götürmüşlerdi, nasıl bulurdu? Çocuğu kurtar, transformatörü kullan. Ayrıca o tanrının belası aygıtlara yakından bakacak zamanı bile yoktu. Diğerleri neredeyse döneceklerdi. Yine de hipnotize olmuş gibi ışıklı ekrana bakıyordu. Program. Tuşlara basıp Altair 4 yazsam ne olurdu diye düşündü ama klavye yoktu. Aynı anda ekrandaki harfler değişti. Altair 4 yazılıydı şimdi. Büyük bir dehşete kapılmıştı. Kafası feryat ediyordu. Yok tanrım yok. Harfler ekranda belirdi. Yok tanrım yok. Ter içinde kalan Gardner telaşla düşündü. İptal. Ekranda bu sözcükler belirmişti. Gardner bunlara dehşetle baktı sonra. Program. Düşüncelerini gizlemeye çalışarak yine kalkmayı denedi. Bu kez başardı. Transformatörlerden çıkan başka kablolar olduğunu fark etti. Saydı 8 taneydi. Hepsi de kulaklıklara bağlanmıştı. Onlara bakarken birden bir dil dershanesini anımsadı. Burada başka bir dil mi öğreniyorlar? Evet. Hayır. Onlar gelişmeyi öğreniyorlar. Makine onlara öğretiyor. Ama piller nerede? Hiç pil görmüyorum. Burada 10-12 büyük Delkos olmalıydı. Onlar buna bağlanmalıydı. Birden afalladı. Gözleri yine duş kabinlerine gitti. Kadının alnından, yaşlı adamın gözünden çıkan kalın kablolara baktı. Peter'ın bacaklarını rüyada gibi oynatmasını seyretti ve o anda Bobby'nin elbisesindeki köpek kıllarını anımsadı. Bunlar elbiseye nasıl bulaşmıştı? Peter'ın içinde yüzdüğü sıvıyı değiştirirken mi olmuştu? Bobby birden sevgi, pişmanlık ya da suçluluk gibi basit bir insani duyguya mı kapılmıştı? Kabine yeniden sıvı doldurmadan önce köpeğini mi kucaklamıştı? İşte aküler burada. Bunlar organik aküler. Bu zavallıların gücünü emip bitiriyorlar. Vampirler gibi emiyorlar. Korku, şaşkınlık ve tiksintiye yeni bir duygu karışmıştı. Öfkeydi bu. Gardner bunu memnunlukla karşıladı. Canımı yakıyorlar, canımı yakıyorlar. Yakıyor. Kadının sesi birden kesildi. Transformatörün omurtusu hafifledi, tahta sandıktan gelen ışık da biraz azaldı. Gardner kadının kendinden geçtiğini ve bu yüzden makinenin gücünün azaldığını düşündü. ''Bu işi bitir evlat, torunumu kurtar ve bu işi bitir.'' Yaşlı adamın rahatlıkla anlaşılan sözleri bir an kafasına doldu, sonra kayboldu. İhtiyarın gözü kapanmıştı. Makinenin yeşil ışığı daha da soluklaştı. Gardner deli gibi ben geldiğimde uyandılar diye düşündü. Öfke hala beyninde yankılanıyordu. Farkına bile varmadan ağzındaki dişlerden birini tükürdü. Peter bile biraz uyandı. Şimdi de içinde bulundukları eski duruma döndüler. O sırada uyuyorlar mıydı? Hayır, uyku değil, başka bir şeydi. Organik dondurmaydı bu. Geri geri giderek transformatörden uzaklaştı. Bu neyi iletiyordu ve nasıl? Başını çevirip karşı duvarın dibine dizilmiş makinelere baktı. Eski tip çamaşır makinesinin üstüne TV antenine benzer bir şey takılmıştı. Bunun gerisindeki eski tip dikiş makinesinin koluna bir cam huni geçirilmişti. Çelik kolları, hortumları olan mazot varillerine bakarken bu kollardan birinin ucundaki kasap bıçağını fark etti. Tanrım, bütün bunlar nedir? Ne işe yarıyor? İçinden bir ses fısıltıyla cevap verdi. Belki de korunmadır. Jim, Dallas polisinin erken gelebileceğini düşünmüş olmalılar. Kapıya vuran Tommy'lerin eski püskü ordusu bu. Antenli eski çamaşır makineleri, eski tip elektrikli süpürgeler, tekerlekli testereler. İstediğini seç, al yavrum. Çıldırmak üzere olduğunu düşünüyordu. Gözleri hep Peter'a gidiyor, kafatasının büyük bölümü çıkarılmış olan köpeğe bakıyordu. Kafasının kalan bölümünden teller çıkan Peter'ın beyni üstüne dereceler takılmış, soluk renkli bir dana rostosunu andırıyordu. Umutsuzluk ve öfkeyle Bobby bunu Peter'a nasıl yapabildin diye düşündü. Tanrım! O insanlara yapılan kötü, korkunçtu. Ama Peter'a yapılan daha da feciydi. Müstehcen bir küfürdü sanki. Aküler, canlı aküler. Gerilerken bir şeye çarptı, madeni bir ses çıktı. Dönüp bakınca başka bir duş kabini gördü. Yanları paslanmış, kapısı çıkarılmış, arka tarafına delikler delinmiş, deliklerden kablolar geçirilmişti. Beyni, bu senin için Jim diye haykırıyordu, bu senin için. Kafatasının arka tarafını açacaklar. Önce motor kontrol merkezlerini işlemez hale getirecekler. Ondan sonra matkapla oyacaklar ve güç alacakları yere kabloyu takacaklar. Bu kablo senin için hazır ve bekliyor. Paniğe kapılmasına neden olacak bu düşünceleri güçlükle kafasından çıkararak kendini kontrol etmeyi başardı. Hayır, bu onun için hazırlanmamıştı. Yani ilk olarak kendisi için yapılmamıştı. O kabin kullanılmıştı. Onda pis, sabunu andıran hafif bir koku vardı. İçine tutkalımsı bir şeyler yapışmıştı. Bunlar o yoğun yeşil sıvının son izleriydi. O sırada gözü duş kabininin yanında duran bej rengi ayakkabılara ilişti. Birini eline alınca üstündeki kan izlerini de gördü. Bobby'nin en yeni ayakkabıları. O gün cenazeye giderken bunları giymişti. Ayakkabının öbür teki de kanlıydı. Duş kabininin arkasına bakınca Bobby'nin o gün giydiği bluz ve eteği gördü. Onlar da kan içindeydi. Bluza dokunmak istemiyordu ama altındaki şeyin şekli belliydi. Parmak uçlarıyla bluzu tutup kaldırdı. Altında bir tabanca vardı. Eski tip kocaman silahın içinde hala 4 kurşun olduğunu fark etti. İkisi gitmişti. Gardner o kurşunlardan birinin Bobby'ye isabet ettiğinden emindi. Şarjörü yerine takıp kemerine soktu. O anda kafasında bir ses duydu. ''Karını vurdun, iyi yaptın.'' Bunu aldırmamaya çalıştı. Tabanca işine yarayabilirdi. ''Bobby'yi vurman gerekirse başarabilir misin?'' Cevap veremediği bir soruydu bu. Midesi bulanıyordu. Bir an önce oradan çıkmalıydı. Ama donmuş gibi duruyor. Bobby'nin kandan sertleşmiş bluzunu elinde tutuyordu. Bobby sözüm ona başına güneş geçmesinden hastalanmıştı. Bluzunu kana boyayan tuhaf bir güneş geçmesiydi bu. Gardner silahlar konusunda bilgiliydi. Bobby şimdi belindeki silahla vurulmuşsa şu anda hayatta olmaması gerekirdi. Onu hemen silah yaraları konusunda uzmanlaşmış bir hastanenin acil yardım bölümüne götürsüler bile yine ölürdü. Durumu şimdi seziyordu. O eski duş kabini kendisi için değildi. Onu daha kesin şekilde öldüreceklerine inanıyordu. Bunu Bobby için kullanmışlar, onu sundurmaya getirmişlerdi. Sonra da akünere bağlamışlardı tabii. Anne o sırada burada değildi ama Peter ve Hillman vardı. Kendini zorlayarak bluzu eteğin üstüne bıraktı. Orada bir iz bırakmak, dikkati çekmek istemiyordu. Birden yeşil ışık güçlenince dönüp baktı. Anne'in gözleri açılmıştı yine. Kısa saçları başının etrafında yüzer gibiydi. Gözlerinde hala o sonsuz nefreti görüyordu. Ama buna korku ve güçlenen bir acı katılmıştı. Birden hava kabarcıklarını fark etti. Bunlar kadının ağzından yükseliyordu. Başında düşünce ve sesler patladı sanki. En haykırıyordu. Gardner oradan kaçtı. 40. ayrımın sonu. Sayfa 335.